Putperestlere Tora'yı öğretmenin güçlüğü. Makalene 17, 1986-87. Atalarımız şöyle der. Hagiga 13. Ami der ki, maneviyatın kelimeleri putperestlere verilmemiştir. Şöyle yazdığı gibi, kişi hiçbir ulusla böyle uğraşmaz. Onun hükmü olduğundan onlar onları bilmez. Kabalist Yuhanan şöyle der. Öğretiye bağlanan putperest ölmelidir. Şöyle yazdığı gibi, Musa peygamber bize bir yasa, bir miras bıraktı. Bizler mirası alanlarız, onlar değil. Gimara sorar. Kabalist Meir şöyle der. Nasıl böyle olur? Her şeye karşın öğretiye bağlanan bir putperest bile yüce bir erdemli gibidir. Şöyle yazdığı gibi, eğer bir insan onu yerine getirirse, onlarla beraber yaşar. Şöyle demez. Erdemliler, Leviler ya da Yaradan'ı edinenler. Fakat bir insan. Bu demektir ki manevi ilme bağlanan bir putperest bile yüce bir erdemli gibidir. Şunu anlamalıyız ki çalışmadaki kurala göre tüm maneviyatı tek bir insanın içinde öğreniriz. Zohar her insanın içinde küçük bir dünya olduğunu söyler. Bu demektir ki insan içinde 70 ulusu barındırır. Dolayısıyla insanın içindeki insan nedir? Putperest nedir? Kabalist Meir sözleriyle ilgili başka bir kanıt daha sunar. Eğer bir insan yerine getirirse onlarla beraber yaşar. Buna karşın Kabalist Şimon şöyle der. Bir insan Yaradan'a yönü işaret eder ve ayetle ilgili şunu der. Sana dünyanın ulusları değil, insan denir. Dolayısıyla Kabalist Meir putperestleri işaret ederken insan kelimesi için nasıl bir kanıt sunar? Tosfut'un açıkladığı gibi insan ve bir insan arasında fark vardır. Rashi, insan yaradana yönelen demek diyen Kabalist Şimon'la ilgili bir yanlış anlaşılmanın olmaması gerektiğini söyler. Bu çok basittir. O da Kabalist Şimon'dan bir insan demek, Yaradan'a yönelen bir kişi demek konusunda farklı düşünmez. Benzer şekilde Kabalist Yuhanan ve Kabalist Meir arasındaki büyük ayrılığı, Kabalist Yuhanan'ın maneviyata bağlanan putperest ölmelidir demesini ve Kabalist Meir'in o halktan gelen sıradan bir insan gibi değil, yüce bir erdemli gibi demesini anlamalıyız. Halktan gelen biri sıradan bir insandan daha yüce olabilir mi? Zohar ve Sulam tefsiri şöyle yazar. Kabalist Elazar, babası Kabalist Şuman'a sordu. Şöyle yazılmıştır. Kişi hiçbir ulusla bu şekilde uğraşmaz. Ancak o sözünü Yakup'a söyledi. Yazıldığından sormalıyız. Neden şöyle der? Onun hükmü ve kanunları Yaradan'a yönelenlere. Bunun çift anlamı vardır. Manevi ilim gizli, yüce ve değerli olduğundan onun mutlak adı tüm ışığında gizlidir ve ifşa olmuştur. Yani maneviyatta onun adı gizlidir ve değişmez. Bundan dolayı insan Yaradan'a yönelen bir kişi iki derecededir. Perdelenmiş ve ifşa olmuş. Öğrendik ki üç tane birbirine bağlanan derece vardır. Bir Yaradan, iki ışık, üç insan. Bu sebeple şöyle yazılmıştır. Onun sözü Yakup'a, onun hükmü ve kanunları insanlara. Onlar iki derecedir. Biri ifşa olan Yakup'un derecesi ve diğeri perdelenen insan derecesi. Bununla ne anlatılmaktadır? Şöyle cevap verir. Kutsal adın içine kazınan ve günahlarından arınan herkes ışığın ifşa ettiği şeylere boyun eğmiştir. O sözünü Yakup'a söyledi cümlesinin anlamı budur. Ancak onun hükmü ve kanunları insana yüksek bir derecededir. Dolayısıyla onun hükmü ve kanunları insana ışığın sırlarıdır. Yaradan'ın ışığı, kanunları ve sırları yüce derecedekiler haricindekilere ifşa olmamalıdır. Ve Yaradan'a yönelmişler böyle olduğundan, yani sadece yüce derecede olana ışığı ifşa ettiklerinden putperest uluslar içinde bu böyledir. Madde 303'te şöyle yazılmıştır. Gel ve gör ki maneviyatta çocuklara verilen ilk şey alfabedir. Bu dünya insanların arzusu ve tasavvur ettikleri bir şey değildir. Yukarıda söyleneni anlamak için önce bilmemiz gereken insan yaradana yönelmiş biri nedir? Putperest nedir konusudur. Atalarımız şöyle der. Ne içinde bilinmeyen bir tanrı olacak ne de bilinmeyen bir tanrı önünde eğileceksin. İnsanın içindeki bilinmeyen tanrı nedir? Bu kötü eğilimdir. Bu demektir ki putpereste kötü eğilim denir. Öyle anlaşılıyor ki tek bir bedenden ve yabancı bir tanrı ya da bilinmeyen bir tanrı denilen putperestlikten bahsettiğimizde tüm bunların insanın içinde olduğunu anlamalıyız. Buna göre insanın kendisindeki kötü eğilimi putperestlik ve iyi eğilimi insan, kalpteki sır, Yaradan'ın kendisinden insana verdiği parça olarak algılamalıyız. Ancak neden insanın kendini memnun etmesi ve hayattan zevk alma dürtüsüne kötü dendiğini anlamalıyız. Kötü eğilim kişiye şöyle der, eğer beni dinlersen hayattan zevk alırsın. Öyleyse neden kötü eğilim ya da bilinmeyen bir tanrı denir? Aynı zamanda putperestlik ve kötü eğilim arasındaki bağlantı nedir ve neden kişi putperestliğe hizmet ettiğinde buna tanrısallık denip önünde eğilinir? Bilinir ki dünyada iki kral vardır. 1. Tüm kralların kralı. 2. Yaşlı ve aptal bir kral, yani kötü eğilim. Ayrıca iki otorite de denir. 1. Yaradan otoritesi. 2. İnsan otoritesi. Atalarımız der ki, kişi doğduğunda kötü eğilimle doğar. Şöyle yazıldığı gibi, günah kapıda bekler. Bu demektir ki, kişi rahimden çıkar çıkmaz kötü eğilim ona gelir. Çalışmada bunu doğduğu günden itibaren içindeki kötü eğilime tüm kalbiyle ve ruhuyla hizmet ediyor olarak yorumlamalıyız. Ancak Zuhar kitabına girişte açıklandığı gibi kötü eğilim sadece içimizdeki alma arzusudur. Kişi doğar doğmaz tek arzusu alma arzusuna hizmet etmektir. Bu demektir ki tüm duyuları yaşlı ve aptal krala nasıl hizmet edeceğine odaklıdır. Kişi onun önünde eğilir. Eğilmek demek mantığı ve aklı zapt oldu demektir. Bu demektir ki bazen insan kralların kralına hizmet etmesi gerektiğini duyar ve bazen de aklı ve kalbi alma arzusuna hizmet etmek için doğmadığımızı fark eder. Dahası bu fikre tutunur ve şöyle der. Mantığım bana tüm hayatım boyunca alma arzusuna hizmet etmenin değersiz fakat Yaradan'a hizmet etmenin değerli olduğunu göstermesine rağmen ben mantık ötesi gideceğim. Diğer bir deyişle beden onu şöyle der. Kitaplardan ve yazarlardan öğrendiğin Yaradan'a hizmet etmek zorunda olduğunu her şeyi bir kenara bırak. Daha ziyade eskiden olduğu gibi şimdi de alma arzusuna karşı gelme. Ona tüm kalbin ve ruhunla hizmet et. Öyle anlaşılıyor ki kişi alma arzusunun önünde eğilir. Çünkü eğilme mantığı zapt eder. Bu kişinin bilinmeyen bir tanrıya hizmet etmesi ve kutsallığa uzak olması olarak kabul edilir. Bu durumda ona hizmet eden kişiye yabancı ya da putperest denir ve bu insanın içindeki bilinmeyen tanrıdır. Diğer bir deyişle, bilinmeyen tanrı dışarıdaki bir şey, yani insanın kendi bedeninin dışında hizmet eden bir şey değildir. Bu duruma kişi putperestlik suçu işliyor düşüncesinden ziyade kişi içindeki alma arzusu denilen beden için çalışıp ona hizmet ederek putperestlik suçu işliyor denilir ve bu insana yabancı ya da putperest denir. Bu böyledir çünkü kadoşa, kutsal, yaradan dendiğinden kişinin keduşaya kutsallık bağlantısı yoktur. Şöyle yazdığı gibi, sen kutsal olacaksın çünkü ben yaradan kutsalım. Bu demektir ki adanmış olacaksın. Yaradan veren olduğundan form eşitliği denilen onunla birleşmede divekut, kişi de veren olmalıdır ve buna keduşa denir. Dolayısıyla alma arzusu için çalışan kişi bir şey yaratır. Yani bu onun tanrısıdır. Tüm kalbi ve ruhuyla sadece ona hizmet etmek ister ve yaptığı her şeyde, ihsan etme eyleminde bile alma arzusunun menfaati haricinde bunu ihsan etme olarak dikkate almaz. Kendini bundan uzaklaştıramaz ve Allah korusun hizmet edilmesi gereken bir şey inancına tutunur. Aklı buna hizmet etmenin değersiz olduğunu düşünse de doğduğu günden beri hizmet ettiği tanrısının üstesinden gelme gücünü bulamaz. Buna inanç denmesinin sebebi budur. Çünkü alma arzusuna mantık ötesi hizmet etmektedir. Doğduğu günden beri bağlandığı ittifaktan onu ayırmak ve koparmak için bir sebep yoktur. Buna putperest ya da bir yabancı denir. İnsan bilinmeyen tanrının zıttı demektir. Yani yaşar el, yaradana doğru. Bu demektir ki tek niyeti her şeyin yaradana doğru olmasıdır. Diğer bir deyişle tek düşüncesi ve arzusu yaradanla birleşmektir ve alma arzusunun sesini dinlemek istemez. Ona kötü eğilim adının verilmesinin çok uygun olduğunu söyler. Çünkü ondan sadece zarar görmüştür. Diğer bir deyişle kişi onun dileğini yerine getirmeye ne kadar uğraşırsa uğraşsın, o kişinin yaradanın hizmetkarı olarak çalışmasına o kadar engeller. Yani sürekli olarak kişi onun taleplerini yerine getirdiğinden emin olur ve istediklerini ona verir. Çünkü böyle yaparak onun verdiği rahatsızlığı durduracağını düşünür. Fakat bunu tam tersini görür. Alıcı ihtiyaçları giderildiğinde daha da güçlenir. Yani gittikçe kötüleşir. Şimdi kişi atalarımızın şöyle söylemesinde ne kadar haklı olduklarını görür. Kötü olana iyilik yapma. Yani kötü bir insana iyilik yapma. Bunun anlamı kötü eğilim olan alma arzusuna iyilik yapmanın yasak olmasıdır. Çünkü ona yapılan herhangi bir iyilik sonrasında o daha da güçlenerek kişiye daha çok zarar verecek hale gelir. Ve buna kötüden geri dönen iyilik denir. Onlar tıpkı göldeki iki damla gibidir. Yani kişi ona hizmet ettiği sürece o zarar vermek için daha da güçlenir. Ancak kişi onu alıcı yapan kötülüğün ne olduğunu daima akılda tutmalıdır. Çünkü kişi daima yaratılış amacını yarattıklarına iyilik yapmak hatırlamalı ve Yaradan'ın sonsuz haz ve mutluluk verdiğine inanmalıdır. Bununla ilgili şöyle yazılır. Eğer cennetin pencerelerini senin için açmaz ve taşana kadar bereketin sana akıtmazsam, beni bununla test et der Yaradan. Yaradan'ın vermeyi istediği haz ve mutluluğu kişinin hissedememesinin sebebi, veren Yaradan'la alanın arasındaki form eşitsizliğidir. Bu haz ve mutluluk almada utanca sebep olur. Utanç ekmeğinden kaçınmak için tizim tuzum kısıtlama denilen ıslah vardır. Yaradan'a memnuniyet verene kadar almamak. Buna form eşitliği denir. Tıpkı atalarımızın söylediği gibi, o merhametli olduğundan sen merhametlisin. Bu demektir ki Yaradan veren olduğundan onda alma arzusu yoktur. Ayrıca o kimden alacak ki? Bununla birlikte insan da kendisi için çalışmayı istemediği bir dereceye ulaşmak için çabalamalı ve tüm düşüncelerini ve arzularını Yaradan'ı memnun etmek için kullanmalıdır. Sonra Yaradan'ın yarattıklarına vermeyi istediği haz ve mutluluğun genel adı üst bereketi almak için uygun kapları kelim edinir. Genel olarak bereket, NRNHY denilen 5 kısma ayrılır. Bazen NRN de denir. Ayrıca üst berekete basitçe neşama, ruh ve neşamanın alıcısına guf, beden denir. Fakat bunlar kaynağa bağlı olarak değişen isimlerdir. Öyleyse yukarıda bahsedilen haz ve mutluluğu almaya kim engeldir? Sadece alma arzusu. Engel olur ve almak için almak denilen otoritesinden çıkmamıza izin vermez. Tizim tuzumun olduğu yer burasıdır. Alma kaplarını ıslah etmek, böylece onlar verene benzer olacak şekilde ihsan eder. Burada divekut dediğimiz form eşitliği vardır. Yaradanla birleştiğinde kişi yaşamların yaşamına bağlandığı için canlıdır. İçindeki alıcı vasıtasıyla yaşamların yaşamından ayrılır. Bu sebeple atalarımız şöyle der. Yaşamlarındaki kötülükle onlara ölü denir. Yaşamın bize verilmesini kimin engellediği açıktır. Bu sadece içimizdeki alıcıdır. Bunu yukarıdaki değerlendirmelerden anlamalıyız. Öyle anlaşılıyor ki tüm zorlukların ve acıların sebebi odur. Açıkçası kötü eğilim sözü onun için biçilmiş kaftandır. Yaşamak isteyen hasta bir insanı düşünün. Yaşamını geri kazanması için tek bir çaresi olsun. Ve bu ilacı almasını engelleyen de biri olsun. Açıkça bu kişiye kötü insan denir. Bizim için de bu geçerlidir. Kişi gerçek haz ve mutluluğun olduğu ihsan etme arzusu vasıtasıyla manevi hayatla ödüllendirileceğini ve alma arzusunun onu engellediğini öğrendiğinde onu nasıl görecek? Elbette onu ölüm meleği olarak görmeliyiz. Yani o bize yaşam vermez. Kişi bunun idrakine geldiğinde alıcının içimizdeki kötülük olduğunu, insan olmayı yani bedenindeki kötü eğilim putperestliği reddetmek, tövbe etmek, Yaradan'ın hizmetkarı olmak ve kötü eğilimin baskısından kurtulmak istediğinde bu aşamada ne yapmalıdır? Bunun cevabı atalarımızın şu sözlerindedir. Yaradan insana şöyle der. Oğullarım, kötü eğilimi ben yarattım ve onun şifası olarak ışığı verdim. Manevi çalışmaya bağlanırsanız kötü eğilimin eline düşmezsiniz, şöyle yazdığı gibi. Eğer iyilik yaparsanız o sizi yükseltmez mi? Ve eğer maneviyata bağlanmazsanız onun eline düşersiniz. Şöyle yazdığı gibi, günah kapıda bekler. Diğer bir deyişle sadece manevi çalışmaya bağlanmanın gücü kötü eğilime hükmeder ve siz bu şekilde kutsallığa girersiniz. Öyle anlaşılıyor ki manevi çalışmaya bağlanan kişi için çalışmada çalışma amacı net olmalıdır. Bu böyledir çünkü maneviyatta zıtlık vardır. Atalarımızın söylediği gibi, neden şöyle yazılmıştır ve bu Musa'nın koyduğu yasadır. Eğer ödüllendirildiyse bu ona yaşam iksiri olur. Eğer ödüllendirilmediyse bu ona ölüm iksiri olur. Bu sebeple kişi maneviyata bağlandığında görmelidir ki ışık onu ölüm getirmez. Ancak eğer maneviyata bağlanarak ödüllendirilmeyeceğini, bunun ona ölüm iksiri olacağını söylerlerse, bu noktada ödüllendirilmekle ödüllendirilmemek arasında böyle bir uzaklığın nasıl olduğunu anlamamız zordur. Ödüllendirilmemiş olmak yeterli değil midir? Maneviyata bağlanmayandan neden daha kötü olsun? Yani maneviyata bağlanmayan ölüm iksirini almasın ve maneviyata bağlanan çalışmasının karşılığında ölüm alsın. Böyle bir şey olabilir mi? Bu soru 10 Sefirot çalışmasına giriş kitabında şöyle sorulmuştur. Sayfa 20 madde 39. Ancak kutsal maneviyatın ona nasıl ölüm iksiri olduğunu anlamamız için onların sözlerinin açıklanması gerekir. Burada sadece çalışması ve çabası boşa gitmez. Fakat bugün bunun karşılığında hiç fayda görmez ve manevi çalışma ona ölüm iksiri olur. Bu gerçekten kafa karıştırıcıdır. 10 Sefirot çalışmasına giriş kitabında madde 101, Yaradan kendini maneviyatta gizlediğinden birkaç günaha sahip ve çok az manevi çalışma yerine getirmiş kişiyle yoğun bir şekilde maneviyata bağlanmış ve iyi eylemler yerine getirmiş kişi arasındaki yüzün gizliliği sırasında deneyimlenen azap ve acılar meselesi aynı değildir. İlki günahları ve maneviyatın yoksunluğu sebebiyle bu acıların ona geldiğini düşünerek onu yapanı yargılamada oldukça uzmanlaşmıştır. Diğeri için ise onu yapanı yargılamak daha zordur. Bizim durumumuz da böyledir. Amacı yani üst gücün yarattıklarına haz vermeyi arzuladığını göz önüne aldığımızda utançtan kaçmak için ihsan etme kaplarına sahip olmak zorundayız. Bilinmeyen Tanrı dediğimiz alma arzusuyla doğduğumuzdan kime hizmet ettiğimiz ve kimin kölesi olduğumuz mantık ötesidir. Bu sebeple onun gücünden kurtulamayız ve atalarımızın şu sözlerine inanırız. Yaradan şöyle dedi, kötü eğilimi ben yarattım, şifası için maneviyatı verdim. Bu kişinin öğretiye bağlanma sebebidir ve sonra ışık ona yaşam getirir. Diğer bir deyişle, ışık vasıtasıyla kötü eğilimin hükmünden çıkar ve Yaradan'ın hizmetkarı haline gelir. Yani niyeti sadece ona memnuniyet vermektir ve Yaradan'la Divekut'la ödüllendirilir. Yani yaşamların yaşamına bağlanır. Aslında sadece amacı için çalıştığı zaman o aşamada ışık vasıtasıyla yaşamla ödüllendirileceğinden yaşam iksirini alır. Ve eğer öğretiye bu amaç için bağlanmazsa ışık vasıtasıyla alma arzusu daha da güçlenir ve onu kontrolü altına alır. Ve bu şekilde alma arzusu onun diğer insanlar gibi olmadığını anlamasını sağlar. Çünkü şükürler olsun Tanrı'ya ki o iyi eylemler yerine getirmiş bir insandır ve kesinlikle Yaradan ona diğer sıradan insanlara davrandığı gibi davranmıyordur. Oysa Yaradan onun kim olduğunu bilir. Ve eğer gizlilik içinde çalışıyorsa bir şeyden dolayı acı çektiğinde Yaradan'a şikayet edip şöyle der. Bu maneviyatın ödülü mü? Bu nedenle sürekli olarak kutsallıktan şüphe denilen aşamadadır. Bununla yaşamların yaşamından ayrılır. Bu demektir ki Yaradan'ın önünde kendini iptal etme özlemi içinde olacakları ve buna sahip olmak için de sadece Yaradan'a hizmet edecekleri yerde sadece alma arzusu için çalışanlar Yaradan'ın onlara hizmet etmesini arzular. Tüm ihtiyaçlarını Yaradan'ın karşılamasını isterler. Öyle anlaşılıyor ki onlar kutsal kitaplara bağlanarak yaşamla ödüllendirilmek isteyenlerin tam zıttı çalışıyor. Dolayısıyla Kabalist Ami'nin neden şöyle söylediğiyle ilgili bize sorulanı anlayabiliriz. Maneviyat putperestlere verilmemiştir. Eğer bu kişinin içindeyse ve bu aşamadaysa öğrenmenin yasaklanmasının sebebi çalışmasının bir anlamının olmamasıdır. Bu böyledir çünkü çalışmada biliriz ki maneviyatı kötü eğilimin hükmünden çıkmak için çalışırız. Fakat eğer kişi kötü eğilimin köleliğinden özgür kalmak istemiyorsa o zaman neden ışığa ihtiyacı olsun ki? Öyle görünüyor ki eğer ona öğretilmemişse bunun bir faydası olmadığındandır. Bu onu öğreten kişi için vakit kaybından başka bir şey değildir. Ancak Kabalist Yuhanan, Kabalist Ami'nin söylediklerine ilave olarak şöyle der. Sadece faydasız olmaz. Aynı zamanda eğer bir putperest öğretiye bağlanırsa bu ona zarar verir. Putperestlik sebebiyle ruhunu riske atıyordur. Yani kötü eğilimin hükmünden çıkmak amacı olmadan maneviyatı çalışan ve onun içinde kalmayı arzulayıp ona bilerek hizmet edenlere putperest denir. Bununla ilgili şöyle yazılmıştır. İnsan bedeni içindeki bilinmeyen bir tanrı. Dolayısıyla ölüm iksiri almaktadır. Bu sebeple Kabalist Yuhanan şöyle der. Manevi çalışmaya bağlanan bir putperest ölmelidir. Bu demektir ki ışık ona ölüm iksiri olduğundan ruhunu riske atmaktadır. Ancak Kabalist Meyer'in söylediğiyle ilgili olarak ne diyebiliriz? Maneviyata bağlanan putperestin ölmesi gerektiği nereden gelir? Tersine, o yüce bir erdemli gibidir. Şöyle söylendiği gibi, eğer bir insan bunu yerine getirirse biz onunla beraber yaşarız. Bununla ilgili bize sorulur. A. Neden yüce bir erdemli gibi olduğunu söylüyor? Bu yüksek derecedeki sıradan bir erdemli değil midir? Bu Kabalist Yuhanna'nın onların ölmesi gerek sözlerinden oldukça uzaktır. Öyleyse onun yüce bir erdemli olduğu abartısının sebebi nedir? B. Kabalist Meyer'in bir insan demesiyle ilgili olarak Kabalist Simon şöyle der. Aslında bir insan demek putperest değil, kalbini Yaradan'a yönelten demektir. Kabalist Meyer'in söylediğini yukarıda açıkladığımız cümleye göre şöyle yorumlamalıyız. Maneviyata bağlanan putperest, Kabalist Meyer'in niyeti şudur. Putperest olduğunun idrakine varan kişi görür ki doğduğu günden bugüne kadar putlara, yabancı tanrıya yani bedenin içindeki kötü eğilime hizmet ediyor. Ve şimdi onun hükmü altında olduğunu ve onun sözlerine karşı gelecek gücünün olmadığını görür. Aklı ve mantığıyla ona hizmet etmenin değersiz olduğunu anlamış olsa da bunun tersine mantığını bastırır ve hizmet etmenin değerli olduğunu idrak etmiş gibi ona hizmet etmeye devam eder. Kişi bunun idrakine geldiğinde dünyada ona yardım edecek bir gücün olmadığını ve kaybolup yaşamdan sonsuza kadar koparıldığını, kendini ölüme teslim ettiğini gördüğünde bu aşamada atalarımızın sözlerine inanmaya başlar. Onlar şöyle der: "Bu Yaradan'ın insana söylediğidir. Oğullarım, kötü eğilimi ben yarattım ve şifası için ışığı verdim. Eğer manevi çalışmaya bağlanırsanız kötü eğilimin eline düşmezsiniz." Bu Kabalist Meyer'in o yüce bir erdemli gibi dediği türde bir putperestle ilgilidir. Bunun delilini de bize şöyle verir: "Eğer bir insan onları yerine getirirse onlarla beraber yaşar." Bunu şöyle yorumlar: "Eğer kişi onlarla yaşamak için maneviyata bağlanırsa, eğer maneviyata bağlanma sebebi kötü olmak değil, bedenin içindeki yabancı tanrı, putperest, yegane amacı yaşamla ödüllendirilmekse, bu cümle onunla ilgilidir. Eğer bir insan onları yerine getirirse, onlarla beraber yaşar." Bu böyledir çünkü eğer maneviyata bağlanırsa, o yüce bir erdemli gibi olur. Ve sadece erdemli olmakla kalmaz, aynı zamanda bir erdemli denilen hesed, merhamet niteliğini edinir, yani ihsan etme kaplarıyla ve gadlutla büyüklük, yetişkinlik ödüllendirilir. Bu sebeple onun yüce bir erdemli gibi olduğunu söyler. Buna göre neden Kabalist Meyer'in şöyle söylediğini sormalıyız. Bir putperest bile, böyle bir putperest, yüce bir erdemli gibi olmaya layık olsa da daha önce açıkladığımız gibi bunun tersi söz konusudur. Bile kelimesini şöyle açıklayabiliriz: eğer kişi böyle bir bayağılığa düşerse kendinin gerçek bir putperest olduğunu, yaşamdan hiçbir şey elde edemediğini ve sadece kötü eğilime hizmet ettiğini anlar. Diğer bir deyişle tüm düşünceleri ve arzuları sadece alıcı yararınadır. Gerçeğin yoluna girmemiştir bile, yani Yaradan'a mantık ötesi inanma becerisine sahip olmasına rağmen sadece mantığının görmesine izin verdiği kadarını görür. Böyle bir insana Kabalist Meyer şöyle der: "Bu bayağılıktan dolayı üzülme. Onun yerine şuna inan ki böyle aşağı bir seviyeye gelsen bile Yaradan sana onun hükmü altında olmaktan çıkmak için daima yardım eder. Dünya hemfikir olsa bile" demesinin anlamı budur. Ancak gerçekte sadece şimdi ışık için bir gereksinim vardır. Atalarımızın söylediği gibi, insanın eğilimi her gün onu mağlup eder. Yaradan için değilse onun üstesinden gelemez. Kişinin gerçeğe ulaşma noktasında şimdi gerçek kaplara, kelim sahip misin? Yaradan'ın yardımına ihtiyaç duyuyor musun denmelidir. Artık gerçeği gördüğünden gerçekten Yaradan'ın yardımına ihtiyaç duyar. Şimdi Zuhar'ın yukarıda bahsedilen çalışmayla ilgili üç anlayışı yerine getirmeliyiz demesini anlayabiliriz. 1. Putperestler, 2. Yakup, 3. insan. Aralarındaki farklılık putperestlerin kalıp bilgiyi bile çalışmalarının yasaklanmış olmasıdır. Bunu şu yazılandan anlarız: o hiçbir ulusla bu şekilde ilgilenmemiştir. Genel olarak ona sözel, özellikle ifşa olmuş meselelerin öğretilmesine izin verilmiştir. Bunu şu cümleden anlarız: o sözünü Yakup'a söyledi ki bu alt bir derecedir. Üst derecede olduğu zaman ona maneviyatın sırları öğretilir. Bunun ispatı şudur. Onun yasaları ve hükümleri insana. Zohar'da Yitro sayfa 69, madde 265, Sulam tefsiri şöyle yazar. Böylece Yakup'un evine söyleyeceksin. Onların derecesine uyan o yere. Yakup ve insan iki derece olduğundan insanoğluna söyle. Yakup vak derecesi ve insan gar derecesidir. Bununla birlikte insana hohma, bilgelik göstermek ve hohma ruhundan konuşmak demek olan her şeyin mükemmelliyeti denir. Zuhar'da şöyle yazar, madde 260. Böylece Yakup'un evine söyleyeceksin. Dişileredir. İnsanoğluna söyle ise erkekleredir. Yine Zuhar'da, madde 261. Böylece Yakup'un evine söyleyeceksin. Yani din, yargı tarafından bir söylemdir. İnsanoğluna, halkına söyle, onların şöyle demesi gibidir. Ve onlara anlaşmasını anlatacak. Anlatmak, halkı için rahamimdir, merhamet. Yani rahamim tarafından gelen erkekler. Bu nedenle onlarla ilgili anlatmak der. Zohar'ın ahareyi kısmında Yakup ve insan adam iki derecedir. 1. Yakup aşağıdadır. Sözel, kelimesi kelimesine çalışan. 2. İnsan üst derecedir. Işın sırlarını çalışan, yazılmasının nedenini anlamalıyız. Zohar'da madde 260 şöyle yazılmıştır. Yakup dişilerdir. İnsan, adam, erkekler. Madde 261'de şöyle der. Yakup söylemek olarak yazılan din tarafından gelir ve anlatmak rahamim olduğundan insan rahamimdir. Şöyle der. Madde 265. Yakup vak olarak, insan gar olarak kabul edilir. Anlatmak hohmayı ima ettiğinden hohma göstermek ve hohma özünden konuşmak anlamına gelen ve halkına, İnsan olduğuna söyle yazılmıştır. Önce Zuhar'ın Yakup'la ilgili kavramların yorumunu nasıl yaptığını açıklayalım. Şöyle der. 1. Bak. 2. Dişiler. 3. Din. 4. İfşa olmuş derece, düşük derece, hazır bilgi. Amacı edinmek için kişinin yapması gereken çalışma düzeni, Yaradan çalışmasındaki aşamasını ve ulaşmak zorunda olduğu hedefi bilmektir. Diğer bir deyişle kişinin başarması gereken bütünlük nedir? İlk aşama kişinin putperest olduğunu bildiği aşamadır. Bu bedenin içindeki kötü eğilimdir. Buna bilinmeyen bir tanrı ya da yabancı bir tanrı denir. Kişi gerçek anlamda putperest bir aşamada olduğunu açıklığa kavuşturmalıdır. Kişi gerçeği görmek için büyük çaba sarf etmelidir. Çünkü gerçeğe ulaşmak, ışık ve çalışma olmadan imkansızdır. Atalarımızın söylediği gibi, kişi lolişmadan onun için değil, lişmaya onun için gelir. Lolişma aşamasında insan, ışık ve çalışma için çabaladığında, çevresindeki insanlara bakması doğasındandır. Ve görür ki, onun gibi Yaradan'ın çalışmasına saatler harcayan başka biri daha yok. Bu aşamada başkalarına karşı kendini üstün hisseder ve bu da amacı yani lişmayı edinmenin önemini unutmasına sebep olur. Bu böyledir çünkü dışarıdaki insanlar onun bütünlüğü hissetmesine sebep olurlar ve bu bütünlüğün sebebi gerçek amaç lişmaya ulaşmak eksikliği içinde olduğunu hissedememesidir. Bu özellikle eğer Yaradan'ın hizmetkarı olduğu için önemseniyorsa böyledir. Aslında onu onurlandıran tüm insanlar kendi fikirlerini ona aşılarlar. Böylece o, onların kendi hakkında düşündükleri şeye, yani hiç hata yapmayan, çok erdemli bir insan olduğuna inanır. Bu şekilde kendinin putperest bir aşamada olduğunu, henüz günahtan arınmadığını görmesi nasıl mümkün olur? Öyle görünüyor ki onun kitlelere tutunması yani onların onun öğretisine ve çalışmasına tutunması ona bütünlük getirir. Çalışmada buna dışsal olanlara tutunmak denir. Ve onları tutunarak ne kaybeder? Cevap şudur. Bu tutunma gerçek aşamasını görememesinin sebebidir. O hala putperest aşamadadır ve kötülüğün hükmünden nasıl çıkılacağıyla ilgili tavsiye aramaktadır. İkinci aşama, kişinin kendini sünnet ettiği, günahlardan arındığı aşamadır. Sünnet demek, fazla deriyi kesmek demektir. Bu deri, fırtınalı rüzgar, büyük bulut ve güçlü ateş denilen üç arı olmayan kabuktur, klipot ve alma arzusu oradan gelir. Ancak bu deriyi kesip atmak kişinin gücü dahilinde değildir. Bağlusulan bununla ilgili olarak yaradan deriyi kesip atması için kişiye yardım etmelidir der. Bununla ilgili şöyle yazılmıştır. Ve onunla bir anlaşma yap. Onunla yaradan ona yardım etti anlamındadır. Bu yardım kişinin başlaması içindir. Eğer kendini kendisi sünnet edemiyor, başladığı işi bitiremiyor dersek, o zaman kişi neden başlasın? Çalışması boşa gidiyormuş gibi görünür. Ancak bilinir ki kap, kli olmadan ışık olmaz ve eksiklik olmadan haz olmadığından kaba bir eksiklik denir. Dolayısıyla kişinin başlaması eksikliği anlatır. Bu, kişi hazla başlamak zorundadır demek değildir. Daha ziyade başlamak dediğimizde bu ihtiyacı ve eksikliği görmek anlamındadır. Sonrasında yaradan gelir ve eksikliğin doyumunu verir. Buna ve onunla anlaşma yaptı denir. Yani yaradan ona yardım eder. Bu Talmud Eser Sefirot'ta açıklandığı gibi baba beyazı verir anlamındaki sağ çizgi olarak kabul edilir. Bu demektir ki üst ışık yansıdığında baba, aba denilen hohma ışığı, gerçeği yani alma arzusunun kötü olduğunu görmek mümkün olur. Ancak bundan sonra kişi kendini sevmeyi bırakmak zorunda olduğunun idrakine varır. Bu kişinin yaradandan aldığı yardımdır, kötü eğilimin farkına varır. Diğer bir deyişle, alma arzusunu kullanmanın değersiz olduğu anlayışına gelmeden önce, İkisi birbiriyle çeliştiğinden ihsan etme kaplarını kullanamaz. Bu sebeple kişi günahlarından arınmalı, sünnet etmeli ve ihsan etme arzusunu üzerine almalıdır. Öyle anlaşılıyor ki sünnet denilen fazla deriyi çıkarmak üst gücün yardımıyla gerçekleşir. Diğer bir deyişle özellikle üst ışık yansıdığında kişi alçaklığını ve form eşitsizliği nedeniyle hiçbir şey alamayacağını görür. Buna baba beyazı verir denir. Kötü eğilimin farkındalığına geldikten sonra ikinci ıslah gelir. İhsan etmek için çalışmaya başlar. Fakat bu da üstten yardım gerektirir. Buna anne kırmızıyı verir denir. Talmud Eser Sefirot'ta bu ihsan etme arzusuyla ilişkilendirilir. Öyle anlaşılıyor ki hem alma arzusunu iptal etme gücü hem de ihsan etme eylemini gerçekleştirme gücü üst güç tarafından verilir. Diğer bir deyişle yardım üstten gelir. Burada şu soru akla gelir. Aşağıda olan ne verir? Aşağıda olanın başlaması gerekli dendiğinde sonrasında yaradanın yardımını almak için ne ile başlaması gerekecek? Daha önce söylenildiği gibi tüm aşağıda olanlar yaradana eksiklik verir ki yaradan onları doldursun. Diğer bir deyişle kim yaradanın hizmetkarı olmak isterse bayağılığını görmelidir. Bunu hissettiği ölçüde insan anlayışıyla hiçbir bağı olmadan tıpkı bir hayvan gibi kendini sevmeye dalmış olduğu için içinde acı oluşur. Dahası bazen kişi bayağılığını görüp kendini sevmeye batmış olduğunu umursamadığı ve yaradanın yardımına ihtiyacı olduğunu göremediği bir aşamaya gelir. Bu aşamada kişi kendine şöyle söylemelidir. Vahiy almış değilim. Hayvanca şeyler yapan bir hayvan gibiyim ve bu aşamada tek ilgilendiğim şey daha fazla maddesel haz hissetmeme izin vermesi için yaradana yakarmak. Başka bir arzum yok. Bu aşamada kişi kendine bilinçsizlik aşamasında olduğunu söylemelidir. Eğer yaradanın ona yardım etmesi için yakarmazsa tek bir çözüm vardır. eksiklik hissine sahip olduğuna inanan, Yaradan'a onları sıkıntıdan mutluluğa, karanlıktan aydınlığa getirmesi için yakaran bir grup insana bağlanmak. Sonrasında şöyle söylemelidir. Elbette onlar da henüz sürgünden teslim alınması gereken denilen eksiklik kaplarını tamamlamadılar. Ancak onlar muhtemelen gerçek amacı hissetmeye yolunda ilerlediler. Böylece kişi onlar vasıtasıyla onların hissiyatını edinir, yani o da aşağıda olmanın acısını hisseder. Ancak eğer o topluluğa tutunmazsa, yani onları takdir etmezse, onun etkisini edinmek mümkün olmaz. Bunu yaptığı ölçüde çalışma yapmadan sadece onlara tutunarak etki alabilir. Öyle anlaşılıyor ki ikinci aşamada kişinin günahlardan arınıp iki anlayışla 1. alma kaplarının iptali, kötülüğü uzaklaştırma ve 2. ihsan etme kaplarını edinmek için hareket ettiğinde vak derecesini edindiği düşünülür. Bu yarım derece olarak kabul edilir çünkü tam derece alma kaplarını ihsan etmek için kullanabilir demektir. Sadece ihsan etmek amacıyla kendini sünnet ettikten sonra ihsan etme kaplarını edindiğinden bu derece vak derecesi olarak kabul edilir. Buna Yakup'un derecesi de denir. Ayrıca dişiler de denir. Tıpkı üstesinden gelemiyor ve onları ihsan etmeye yöneltemiyor demek olan gücü bir dişininki kadar zayıf cümlesinde olduğu gibi. Ve bu dereceye din de denir. Bu demektir ki alma kaplarının üzerinde ihsan etme amacı taşımadığı için halen daha kullanması yasak olan yargı niteliğine midat hadin sahip. Buna aynı zamanda ondan gizli başka bir derece olduğunu bilmek anlamına gelen ifşa olmuş derece denir. Bu şekilde yapılacak daha çok çalışmanın, yani daha yüksek bir dereceye ulaşmak zorunda olduğumuzu bilir. Şimdi artık kişi kendini sünnet ederek basit bir adamdır olduğundan bu derece aynı zamanda hazır bilgi de denir. Yani sünnetten önce o bir putperestti ve şimdi bir adam oldu. Aynı zamanda bu dereceye Yakup'un derecesinin sadece ihsan etme kaplarıyla çalıştığı kabul edildiğinden Yakup da denir. Şöyle yazıldığı gibi, böylece Yakup'un evine söyleyeceksin. Yani nazik bir sesle söylemek. Bu nedenle orada söylemek vardır. İnsan kavramı için bu böyle değildir. Zohar insanı 1. gar derecesi, her şeyin bütünleşmesi, 2. erkekler, 3. rahamim, 4. yüksek ve gizli bir derece, ışığın sırları olarak yorumlar. Aşağıda bunları birer birer açıklayacağız. 1. gar derecesi. Her bir derece, roş ve guf olarak sırasıyla baş ve beden ayrılan 10 sefirottan oluştuğundan roşa gar, yani keter, hohma, bina ve gufa zat denir. Bir derece iki yarımdan meydana gelir. Bu nedenle vak aşağı derece ve gar yüksek derece olarak kabul edilir. Bilinir ki vak derecesinden konuştuğumuzda derecenin yarısından bahsederiz. Bu garın yokluğunun işaretidir. Bu sebeple gar derecesi dediğimizde iki derece beraber olduğunda yüksek olan ima edildiği ve aşağı dereceyi içine aldığı için tam bir dereceden bahsederiz. Bu sebeple Zohar insan için her şeyin mükemmelliyeti der. 2. Erkekler derecesi. Her derece iki çeşit kelim içerir. İhsan etme kapları olan zah, saf ince ve alma kapları olan av, kalın. Onları kullanmak yalnızca ihsan etme niyeti taşıyorlarsa mümkündür. İhsan etme doğaya aykırı olduğundan büyük çaba ve güç gerektirir. Ve kişi sadece ince kelimle bunun üstesinden geldiğinde buna gücünün bir dişininki kadar zayıf olduğu ima edilerek bir dişi denir. Fakat alma kaplarının üstesinden geldiğinde ona bir insan, erkek, güçlü denir. İnsan her şeyin mükemmelliği gar olarak kabul edildiğinden ama kaplarının kullanımı da erkekler olarak kabul edilir. 3. Rahamim derecesi. Alma kaplarının üzerinde tizim tuzum, kısıtlama ve din, yargı olduğundan ve onları ihsan etme dışında kullanmak yasak olduğundan, kişi alma kaplarıyla ihsan etmeyi amaçlamazsa onların üzerine din gelir ve kullanması yasaktır. Bu nedenle dişiye din denir. 4. Fakat erkek demek, alma kaplarında ihsan eden, üstesinden gelen demektir ve din onlardan ayrılır. İhsan etmek için alma kaplarını kullanır ve buna rahamim, merhamet denir. Önceki dinin rahamim niteliği tarafından hafifletildiği düşünülür ve şimdi kişi ihsan etme derecesini edinir. Bu sebeple erkeğe rahamim denir. Bu demektir ki erkeklere din değil rahamim denir. Zuhar'da yazıldığı gibi madde 261. Böylece Yakup'un evine söyleyeceksin. Yani söylemek din tarafından ve insanoğluna anlat dendiğinde anlatmak rahamim tarafındandır. Raşi ayeti şöyle yorumlar. Böylece Yakup'un evine söyleyeceksin. Mekilta adı çıkış kitabındaki bir tefsir kadınlardır. Onlara nazik bir sesle anlat ve insanoğluna anlat erkeklerdir. Kelimeler tendonlar kadar serttir. Bu sözleri şöyle yorumlamalıyız. Kadınlara nazik bir sesle. Yukarıda belirttiğimiz gibi dişiler üstesinden gelmek için yeterli güce sahip değildirler. Fakat ince kelimin üstesinden gelirler. Buna nazik denir. Yani o naziktir ve ihsan etme kaplarının üstesinden gelmek zor değildir. Zor kelimesi İbranice sert kelimesiyle aynıdır. Fakat alma arzusu kaplarının üstesinden gelmek çok zordur. Bu nedenle erkeklere, erkekler aşamasındakiler, üstesinden gelme gücüne sahip olanlar, alma arzusu kaplarına istinaden tendon kadar sert şeylerin çalışması verilmiştir. Fakat neden Zohar erkeklerin rahamim olduğunu yazar? Daha doğrusu şöyle der, tendonlar kadar sert ve sertin anlamı rahamim değil dindir. Bu durumda bir taraftan erkekler tendonlar kadar sert derken, diğer tarafta onların rahamim olduğunu söyler. Erkeklerin üstesinden gelmenin zor olduğu alma kaplarının üstesinden gelme gücüne sahip olduğunu anlamalıyız. Midat Hadim yargı niteliği denilen alma kaplarının üstesinden gelindiğinde orada din değil rahamim vardır. Fakat alma kaplarının üstesinden gelme gücüne sahip olmayan dişiler için onların üzerine midat hadin vardır ve onların kullanılması yasaklanmıştır. 5. Yüksek ve gizli bir derece maneviyatın sırları olarak kabul edilir. Saklı demek kişi kendini sünnet etmiş ve sözlü ilmi edinmiş yani sade bir bütünlük ile ödüllendirilmiş olsa bile bu demektir ki putperestlik suçu işlediği ama aynı zamanda yaradana hizmet ettiği bir aşamadadır ve hohma ışığı alma arzuları ifşa olmuş ondan halen daha gizlidir. Fakat erkek ve alma kaplarının üstesinden gelme gücüne sahip en yüksek anlayışla ödüllendirilen kimse içinde maneviyatın sırları denilen hohma ışığı kelimde belirir. Bu nedenle Zohar da şöyle der, madde 265 ve insanoğluna anlat, yani hohma göster ve hohma ruhundan anlat çünkü anlatmak hohmayı ima eder. Şöyle yazdığı gibi ve onlara anlaşmasını anlatacak. Öyle anlaşılıyor ki putperestlere maneviyatı öğretmenin yasak olduğunu söylemek çalışmada şöyle yorumlanmalıdır. Putperestlere maneviyatı öğretmek imkansızdır. Bağlı Sulam'ın söylediği gibi, çalışmayla ilgili meseleleri konuşurken yasaklanmış yazıldığında bu yapamaz demektir. Fakat günahlarından arındıktan sonra iki derece vardır. Üst ve aşağı, sözlü, hazır bilgi ve gizlenmiş.